Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 20 Ocak 2022 günlerden Perşembe, haftanın sonuna geliyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Covid notlarım var, yine size özetleyeceğim dünyadan. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Brezilya'da yine rekorlara imza atıldığını söyleyebiliriz. Avrupa'da da yükseliş var. Biraz daha sakin artık, yavaş yavaş Covid'i terk ediyoruz. Gribe dönüşüyor bu iş. Algılarımızın da arttığını belirtmek lazım. Ne kadar doğru o ayrı tartışma konusu. Türkiye'de yine yüksek çıktı. Vaka sayıları 70 binin üzerinde. Sağlık Bakanı'nın yeni açıklamaları var. Aktaracağım sizlere. Küresel notlarda yine enflasyon. Almanya ve Britanya'nın ardından Kanada'da son 30 yılın en yüksek enflasyonu çıktı. Britanya'da Merkez Bankası Başkanı'nın uyarıları var enflasyonla ilgili olarak. Amerika Birleşik Devletleri dün ABD Başkanı Joe Biden yıllık bilanço çıkarttı. 20 Ocak bugün Joe Biden'ın iktidara gelmesinin biraz da sancılı bir biçimde Trump'tan sonra birinci yıl dönümü. 6 Ocak Kongre baskını sonrasında Amerikan siyaseti sarsılmıştı. 20 Ocak'ta 2021'de yemin ederek Joe Biden göreve başladı. Dün akşam tabii Türkiye saatiyle, Amerika ile saat farkını hesap edersek, açıklamalar yaptı. Covid ile mücadeleden enflasyona uzanan ve yönetimine, iç meselelere uzanan konularda açıklamalar yaptı. Tabii dış politikada vardı. Özellikle Rusya'yı hedef seçti. Ama nüanslar vardı konuşmasında diyelim. Ukrayna'yı istila edeceğini düşündüğünü söyledi. Rusya liderinin henüz ne yapacağına karar vermediğini söyledi. Adeta Amerika'da papatya falları açtıklarını düşündüren açıklamalardı. Joe Biden'ın açıklamaları, birazdan detayları aktaracağım. Çin'le ilgili, İran'la ve Afganistan'la, Afganistan'dan çekilmeyle ilgili de açıklamaları vardı Amerikan başkanının. Tabii Rusya ile Amerika arasında Ukrayna temalı krizin devam ettiğini söylemek lazım. Dün yine çarpıcı bir gelişme, AB dönem başkanlığını üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Avrupa'da, Avrupa'nın Rusya ile kendi özel ilişkisi vurgulu, Avrupa bir düzeni, yeni kurallar temelli, Rusya ile daha dürüstçe ilişki kurma, diyalog kurma temalı bir konuşmaydı. Bu da tabii Amerika'da yankılandı. Hemen Brüksel'den Amerika'ya garanti veren açıklamalar geldi. Anthony Blinken dün Kiev'den mesaj vermişti, Berlin'e geçti. Almanya tabii burada kilit konumda. Rusya ile bu krizin çözümü bağlamında Voice of America'ya Anthony Blinken'ın mesajları vardı. Yine benzer vurgular, Rusya'nın güvenlik garantileri taleplerini Amerikan tarafı kabul etmek istemiyor. Yarın da Cenevre'de deniliyor Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi var. Cepheden notlar size aktaracağım. Yine Rusya'da Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin Donetsk ve Lugansk'taki halk cumhuriyetlerinin tanınması çağrısı Duma'ya taşındı. Putin'e yönelik tanınma çağrısı. Rusya'dan notlar var tabii ki aktaracağım. Bu konuyla ilgili olarak Ukrayna'dan enerji bağlamında, enerji krizi bağlamında notlar olacak. Kazakistan'da kolektif güvenlik anlaşması çerçevesinde barış gücü tümüyle çekildiler, tamamlandığı açıklanmış durumda. Tokayev ile kurucu lider Nazarbayev arasındaki iç mücadele söylemleri yalanlanmıştı ama parlamentodan yeni kararlar var, onları da aktaracağım. Avrupa'dan yine başlıklar var. Almanya'dan Yeşiller Partisi'nin lider kademesinin başı biraz dertte gibi gözüküyor. Daha yeni çiçeği burnunda hükümet. Britanya'da Boris Johnson'ın başı dertte desek yeridir. Aktaracağım notları. Yine Türk dış politikasından Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala davası ile ilgili yanıtını ilettiği haberleri var. Oradan karar bekleniyordu. Avrupa Konseyi'ne Türkiye'nin uyarı alması, oy hakkının kısıtlanması, pek çok yaptırım gündeme gelmiş durumda. Türk dış politikasından notlar var Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları eşliğinde. Bir de tabii enerji meselesi, İran teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurmuş durumda. Dikkat çekici tabii, İran Cumhurbaşkanı da Moskova'yı ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmiş durumda. Evet, Orta Doğu'dan da notlar olacak, size aktaracağım. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar Pop-Up'dan ya da Spotify üzerinden yine bizi dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum Twitter hesabımdan. Oradan da linki tıklarsanız bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Like ederseniz ayrıca mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, bugün Covid notlarım daha sakin. Amerika'da 860 bin civarında can kaybı sayısı hızla artış devam ediyor. Omikron etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılamaya rağmen Joe Biden da buna yıllık konuşmasında, birinci yıl dönümünde değindi. Brezilya'da son 24 saatte 338 kişi hayatını yitirmiş, 200 binden fazla vaka tespit etmişler. Ne zamandır Brezilya'dan bir rakam gelmiyordu vaka sayılarına dair. Çin'de 66 yeni vaka, 23'ü yurt dışı kaynaklı. Fransa'da, İtalya'da vaka sayılarının yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. İtalya'da 192 bin vaka bir günde. Omikron etkisiyle daha yumuşak geçirmeye mi yorulması gerekiyor? Herkes böyle yorumluyor. Biz de onu aktarıyoruz sizler efendim. İsviçre'de de aynı şekilde 38 bin vaka tespit etmişler. Son derece yüksek. Türkiye'de 72.615 vaka sayısı dün akşam açıkladı Sağlık Bakanlığı. 176 can kaybı açıkladı koronavirüs tablosuyla birlikte kapsamlı biçimde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir de değişik bir açıklama yaptı. İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz Turkovak aşısı çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada bir ilk olacak dedi. Tabii şimdi bu Turkovak'ın uluslararası planda kabul edilip edilmemesi gibi bir sıkıntılı durum da var Türkiye'de. Pek çok farklı görüş de dile getiriliyor. Olumlu bulanlar da var, eleştirenler de, yeterince veri açıklanmadı diyenler de var. Almanya Turkovak'ı kabul etmiyor. Bir de turizm sektörü açısından tabii artık bu önümüzdeki yaz açısından düşünürsek önemli. Bu Turkovak'la ilgili gelişmeleri daha detaylı takip etmek gerekiyor. Korona dünyasında ben aktarmıştım size Aralık ayından bu yana 5G tartışmalarına dair bir haberi aktaracağım. Amerika'da AT&T ve Verizon şirketleri 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyorlardı ama havacılık endüstrisi ayağa kalkmıştı. Güvensiz, güven sorunu yarattığı yolunda iki aslında sektörün kapışması demek gerekiyor buna. İki haftalık bir erteleme getirildi. Telefon şirketleri AT&T ve Verizon diyorlar ki havacılık güvenliği 5G ile bir arada var olabilir. Değerlendirip sorunları çözelim diyorlar ama ikna edemiyorlar. Dün Birleşik Arap Emirlikleri uçuşları durdurmaktan bahsediyordu. British Airways'de 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye bazı uçuşları iptal ettiği yolunda açıklama yaptı. Şirket yine aynı şekilde 5G kaygılarını vurgulayıp güvenliğimiz önceliğimizdir diyor. Tabii aslında havacılık şirketleri de burada haklı gibi duruyor. Çünkü uçak düşebilir hakikaten, böyle bir sıkıntı var. Ama tabii diğerleri de aksi görüşte 5G'nin bir tehlike yaratmadığını söylüyorlar. Gerçekten çarpıcı bir tartışma. Boeing ve Airbus firmaları daha önce uyarıda bulunmuştu. Ben aktarmıştım sizlere. Bu arada Çin'de 5G baz istasyonlarının sayısı 1 milyon 425 bine ulaşmış. Bayağı böyle kırsal kesimde 512 bin köyü geniş bant internetine erişim çerçevesi içerisine almışlar efendim. Evet, küresel ekonomiyle ilgili bugün aktaracağım notlar Kanada'dan. Almanya ve Britanya'nın ardından Kanada'da da 30 yılın en yüksek enflasyonu kaydedilmiş efendim. 1991'den bu yana 4.8 yıllık bazda 2021 Aralık 2021 itibariyle açıkladıkları rakamlar. Gıda, binek araçları, konut fiyatları, tabii ki enerji, bütün bunlar da etkili. Britanya Merkez Bankası'nın başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları oldu. Britanya'da da 5.4'lük bir artış kaydedilmişti. Onların da son 30 yıldır en yüksek artışı bu. İngiliz Parlamentosu Hazine Komitesi'ne açıklama yapmış Merkez Bankası Başkanı ve piyasalarda yükselen enerji fiyatları, ayrıca Rusya ve ABD NATO arasında artan gerilim gibi bir takım faktörlere işaret etmiş. Büyük bir değişim ve geçici şoklarla ilgili nokta ile alakalı demiş ama yani tabii Amerika'da da bu tartışmalar çok yapıldı. Kalıcı mı enflasyon yoksa geçici mi tartışmaları? İyimserliğe çok meydan verecek bir durum gözükmüyor. Tabii enflasyon tüketici talebini zayıflatıyor. Hiçbirimiz Türkiye'de yaşıyoruz zaten, alamıyoruz, satın alamıyoruz. Arabamızı kullanamıyoruz. Öyle otoparkta duruyor, trafik azalıyor tabii maalesef. Hayat sürmüyor. Dolayısıyla bunun işsizliği artırabileceği uyarısı da yapmış. Evet, Amerika'dan bir iki not var. Bir ilk Müslüman kadın federal yargıç, New York'un Doğu Bölgesi Mahkemesi yargıçlığına Bangladeş asıllı Nusrat Jahan Chaudhuri seçilmiş efendim. Aday gösterilmiş, pardon. Amerikalılar böyle daha işte renkli bakıyorlar dünyaya. Kökenine göre bir yerlere seçilme meselesi. Bunu tabii pozitif açıdan yaklaşıyorlar. Amerikan Yüksek Mahkemesi de 6 Ocak baskınının yıl dönümü vesilesiyle eski Amerikan başkanının kayıtlarının açıklanması taleplerine ilgili bir karar vermiş. Trump itiraz etmişti başkanlık dönemine ait kayıtların açıklanmasına ama Yüksek Mahkeme bu talebi reddetmiş. Kayıtlar özel komiteye teslim edilecek. Bir de Trump'ın aile işletmesine New York'ta bir dolandırıcılık suçlaması, şirketlerin kredi ve vergi avantajı elde etmek için varlık değerleriyle oynadıkları sahte yanıltıcı beyanda bulundukları. Amerika'da kim bulunmuyor diye de sormak lazım. Hatta dünyada kim bulunmuyor diye sormak lazım herhalde. Evet, ABD'nin Asya politikaları 2021'de çok Biden yönetimi iş başına geldiğinden beri işte Quad'ı yeniden organize etmek, AUKUS paktı, Anglo-Amerikan paktı, Çin'le gerilimin Tayvan üzerinden devam ettiği bir durum vardı. En son Amerikan donanmasına ait bir gemi Güney Çin Denizi'nde, USS Benfold gemisi gözükmüş. Çinliler kara sularına izinsiz girildiğini söyleyip geminin uyarıldığını belirtiyorlar. Amerikalılar seyri sefer özgürlüğümüz diyorlar. Uyarı almadık, istediğimiz yere gireriz diyorlar. Uluslararası hukukta seyri sefer özgürlüğü gerekçesi Amerika'nın Asya'daki bu askeri varlığının en temelini oluşturuyor. Bir de tabii o Çin başkentinde kış olimpiyatları başlayacak. Diplomatik boykot uyguluyor Anglo-Amerikan ülkeleri biliyorsunuz ama 46 Amerikan hükümet yetkilisine vize verildiğini, kış olimpiyat oyunları nedeniyle Çin'e gidebilmeleri için böyle bir açıklama geldi Çin yönetiminden. Dikkat çekici çünkü diplomatik boykot dediğimiz, yani Amerikalı atletler gidiyorlar olimpiyatlara ama hükümet nezdinde bir katılım olmayacak anlamına geliyordu. Polonya Cumhurbaşkanı da bu arada Andrzej Duda da katılacakmış açılış törenine Çin'in. Şimdi Amerika'da 20 Ocak girişte de söyledim, Joe Biden'ın başkan olarak yemin ederek göreve başlamasının birinci yıl dönümü bugün. Joe Biden bir bilanço çıkarttı. İlk görevde, iktidardaki ilk yılının değerlendirildiği bir konuşma gerçekleştirdi. Tabii Covid Amerika'nın asıl gündemi. Covid pandemisi, bir türlü durdurulamaması çok yüksek vaka sayıları ve can kayıpları. Tabii bunun ekonomik maliyetleri. Biden kendini, ben göreve geldiğimde 2 milyon aşılı vardı diyor. Bugün 210 milyon. Tabii Biden göreve geldiğinde aşılar yeni bulunmuştu. Aşılama yeni başlamıştı. Bu bir açıkçası çok tatmin edici. Ben Amerikalı olsam ne diyorsunuz derim içimden. 6 milyon yeni istihdam yarattık. İşsizlik 3.9 azaldı demiş. Hakikaten rakamlar ona işaret ediyor. Ama tabii Omikron yeni düşman, hayal kırıklıkları var. Daha çok test yapmalıydık diyor. Amerika'da sigortalar test maliyetini artık karşılayacak. Biden yönetimi böyle işler de yaptı. Aşı olmaya devam edin dedi. Enflasyonla mücadelede görevi Fed'e attı Joe Biden. Ki Mart'tan başlayarak faiz arttırımı yapabileceğinin sinyalleri Fed'den gelmiş durumda. Biden tutabileceğimden daha fazla söz vermedim, aşırı sözler vermedim dedi. Aynı zamanda Trump'ı da eleştirmiş. İşte Amerika'da siyasal sisteme gözdağı vermeye çalıştı, kabul edilemez diye ondan da bahsetmiş. Tabii asıl mesele bu Biden'ın sosyal demokrat programı. Amerika gibi bir ülke için hakikaten çok fazlaydı. Tırpanlandı. Sosyal harcamalar aslında ölü doğdu desek yeridir. İşte bedava okul öncesi bakımdan, ücretli aile iznine, sosyal güvenlik. Yani normalde bizim Avrupa kıtasında, işte hatta Türkiye'de geçmişte, Rusya'da gördüğümüz tarzda sosyal güvenceler Amerika'da bu paket öyle bir tepkiyle karşılandı ki tahmin edileceği üzere kuşağa döndü. Dolayısıyla pek de başarı kaydetmiş gözükmüyor. Dış politikada tabii ki Joe Biden'ın gündeminde Amerika'nın Rusya-Ukrayna'yı işgal edecek temasıyla başlattığı propaganda faaliyetlerinin altında bir de diplomatik olarak Amerika'nın manevralarının ne olabileceğinin işaretini vermesi vardı. Papatya falı açtıklarını anlıyoruz Joe Biden'ı dinleyince. Putin ne yapacağı konusunda kesin bir fikre sahip değil ama bence harekete geçecek, bir şey yapmak zorunda dedi Joe Biden. Benim en dikkatimi çeken vurgularını aktaracağım. Bunun böyle ufak çaplı bir şey olması halinde çok da ses çıkartmayabilecekleri, ama tabii ki Rusya'nın böyle bir Ukrayna'ya müdahalesinin cezasız kalmayacağını söyledi. Ukrayna'nın gelecekte, yakın gelecekte NATO üyeliğini dışlaması dikkat çekti Joe Biden'ın. Yapacakları çok şey var demokrasi konusunda ve dedi. Tabii yani onları hemen alamayız demeye getirdi. Bu hakikaten önemli. Söylemler böyle çok keskin gibi gözükse de biraz altını tırtıklayınca sanki bir kararsızlık, ne yapacağını bilememenin yansıması diyebiliriz aslında. Bir yandan ortaklarımızla, müttefiklerimizle Rusya'ya çok ciddi adımlar atarız. Ekonomik olarak bir savaş açarız demeye getirdi. Bir yandan işgal kararı felaket zeminini açar dedi. Bir yandan ne yapacağını bilmiyor Putin. Yani hakikaten enteresan, acaba Putin dinlerken ne düşündü diye ben de düşünüyorum. Açık bir biçimde Rusya Federasyonu'nun artık Avrupa güvenliği için gerekli olan güvenlik garantileri taleplerini karşılamayacaklarını da dile getirdi. Bugüne kadarki görüşmeler bir sonuç üretmedi vurgusu yaptı. NATO'ya katılmaması şartı koşuyor. Her ülke katılır. Yani bunu bir özgürlük tanımı olarak kendisi sundu. Dolayısıyla sıkıntılı. Bir de Putin'le yeni bir zirve yapabileceğini söylediği, ilişkilerinin birbirimizi anlama konusunda hiçbir sorunumuz yok dedi. Yani papatya falı açıyor anladığım kadarıyla, anlaması konusunda pek bir sorun yaşamıyormuş, öyle söylüyor. Böyle bir çerçeve çizdi. Çin'le ilgili gümrük vergisini kaldırmak için henüz erken dedi. Trump döneminde faz 1 ticaret anlaşmasıyla Çin'in bir takım yükümlülükler altına girdi ama bunlara uymadığını iddia etti. Çalışıyoruz üzerinde dedi. İran nükleer müzakereleri için şimdi çözümden vazgeçme zamanı değil dedi ki İsrail tarafı BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazdı en son. Viyana'daki görüşmeler yavaş yavaş sanki bir sonuç çıkacakmış gibi bir izlenim yaratıyor herkeste. İsrail'de İran'ın nükleer olmasını engellemek lazım uyarıları yapıyor. Böyle bir dönemde İran mesajı dikkat çekici. Vazgeçmenin sırası değil, biraz daha bu işi sürdürmemiz lazım demeye getirdi. Afganistan'dan çekilme tabii 2021'e ve Biden'ın ilk senesine başkanlıkta damgasını vuran olay. Savundu bu kararı, çekilme kararını. 20 yıl sonra Afganistan'dan çıkmanın kolay bir yolu yoktu dedi. Özür dilemeyeceğim yaptıklarım için dedi. Amerika'da çok tartışılıyor tabii ki. Amerikan ordusunu Afganistan'da tutmadım maliyetinin haftada 1 milyar dolar olduğunu söyledi. Bir yandan da Taliban'ın beceriksizliği nedeniyle yaşananlardan üzüntü duyuyor muyum? Duyuyorum ama dünyadaki her sorunu biz çözemeyiz diyen de bir bakış açısı vardı. Zaten Afganistan'da bu işler böyle kolay olmuyor demeye getirdi. Yemen Savaşı, yine başkanlığın ilk senesinde Yemen Savaşı'nı, Amerika'yı Yemen Savaşı'ndan çekmek. Büyük bir lojistik destek veriyor 7 yıldır Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir vaadi olmuştu ve ilk adımı da Husileri, Ensarullah Hareketi'ni, terör örgütleri listesinden çıkartmak olmuştu ama şimdi listeye yeniden alınmalarının değerlendirildiğini söyledi. Abu Dhabi'ye en son bir saldırı gerçekleştirmişti Husiler. Yemen'deki savaşı bitirmek çok zor olacak diye de bir tespiti oldu. Şimdi böyle bir çerçeve çizdi. Amerika'da senatörler Ukrayna'ya yardım tasarısı hazırlıyorlar. Kuzey Akım 2 ile ilgili Rusya'ya eğer Ukrayna'ya hep böyle başlıklar. Eğer Ukrayna'ya saldırırsa yaptırım uygulanması ile ilgili tasarıyı Biden yönetimi durdurmuştu. Çünkü Avrupa'daki müttefiklerle aralarının açılacağını düşünüyorlar. Enerji piyasaları hareketli. Bir de Putin dahil Rusya liderliği ve bütün ekonomik kurumlarına yaptırım. İki tasarıyı birleştirip yeni hazırlık içerisinde Amerikan Senatosu. Bütün bu Rusya ile geçen haftaki müzakerelerde Amerikan heyetine başkanlık eden Wendy Sherman, Rusya liderinin ne yapmak istediğini bilen bir kişi varsa o da Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin. Böyle acayip gördüğünüz gibi papatya falı derken bunu kastediyorum. Diplomasiyi seçeceğini umuyoruz. Rusya'nın ve Avrupa'nın ve Rusya halkının güvenliği için gibi tweetler atıyor. Tabii BM temsilcisi Dmitri Polyanski de kendisine yanıt vermiş. Sorunları çözmenin tek yolu var. Yapay ve temelsiz yutturmacayı derhal durdurun. Ukrayna'yı istila edecek şeklinde. Sağlam, şimdiye kadar barış için gerekli olan ve aslında çok gecikmiş uzun süredir garantileri, yasal garantileri verin Rusya'ya diye bir tweet, enteresan. Tabii bu karambolde Fransa'da Emmanuel Macron liderliğinde AB dönem başkanlığını devraldı. Avrupa Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nun yeni kadın başkanıyla beraber basın toplantısı düzenlediler. Enteresan tarafı Macron'un Rusya ile dürüst diyalog kurulması ve Avrupa'nın kendi işini kendi halletmeye çalışması vurgulu sözleri. Yeni kurallar temelli Avrupa'nın düzenini ortaya koymalıyız dedi Avrupa Parlamentosu'na. Kıtanın güvenliğinin Rusya ile diyalogtan geçtiğini, barış denge gücü olarak Avrupa'nın bir stratejik olarak yeniden kendisini cephanelendirmesi gerektiğini söyledi. Birkaç senedir de yapıyorum bu vurguyu dedi. Hakikaten tabii Fransızların NATO içerisinde böyle biraz daha bir kenarda bir duruşu var. İlkeler kurallar üzerine yeni işbirliği kurmak. Ayrıca Normandiya formatı Ukrayna sorununun çözümüne yeniden Almanya ile el atmaktan bahsetti. Tabii biraz Macron böyle vurgular yapınca Brüksel'deki yetkililer ki Batı medyasında detaylı bir biçimde yer alıyor bunlar. Hemen ABD'yi temin eden yani Avrupalılar sizin peşinizden gitmekten vazgeçmeyecekler. Ne diyor bu Macron? Bizim haberimiz bile yok. Bizimle koordine bile etmedi gibi laflar sarf etmişler. Financial Times'ta var bunun haberi. Enteresan bir vurgu bu. Şimdi bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kiev'den Berlin'e geçiyor. Orada tabii oradaki temaslardan sonra yarın da Sergey Lavrov'la Cenevre deniliyor bir görüşmesi olacak. Mesajlar verecekmiş rivayete bakılırsa Moskova'nın Sovyetler İmparatorluğu kurma çabalarının nerede son bulacağı sorusunu yöneltecekmiş. Hakikaten çok acayip bir diplomasiye döktü Batılılar bu işleri, doğrusunu söylemek gerekirse. Hala ama diplomatik çözüm bulacağımıza inanıyoruz gibi vurgular da var. Amerika'nın sesine konuşmuş Ukrayna'dayken yapılacak 3 şey nedir sorusuna yine tabii eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse genel şey şu bu yani temel argüman bu. İlk olarak yaptırımlar diyor mali ekonomik ihracat yolları vesaire. İkincisi Ukrayna'ya daha fazla savunma yardımı. Üçüncüsü NATO'nun doğu kanadının savunmasını daha da güçlendireceği kesin. Gerçekten çok havada laflar ediyorlar bir yandan da. Hangi yolu tercih edeceğini göreceğiz Putin'in şeklinde. Tabii Kuzey Akım 2 karşıtlıklarını vurgulamış. Bunu büyük bir pazarlık gücü olarak görüyor Batılılar. Çok dikkat çekici. Yani Rusya Kuzey Akım 2'den vazgeçemez diye. Bu da açtıkları bir başka papatya falı desek yeridir. Joseph Borrell Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüşmüş. Ukrayna'da tabii Batı'yı ikna etmeye çalışıyor. Her türlü askeri desteği alıyorlar. Bir de Türkiye ile ilgili arabuluculuk, Türkiye'nin potansiyeli var gibi bir açıklama yapmış Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi. Nereden çıkartmışlar çok anlayamadım doğrusu. Minsk anlaşmaları eğer sorunlar varsa Minsk anlaşmaları üzerinden kendi ülkeleri içerisinde çözmeleri mümkün tabii. Bir de Poroshenko vardı, aktarmıştım ben size, onun davası Kiev'de ortalığı biraz karıştırmış. Eski Ukrayna lideri 2014'te başa gelen o meydan darbe sürecinde Lugansk ve Donetsk'e enerji temin ettiği nedeniyle vatana ihanetle yargılanıyor. Pasaportuna el koymuşlar, tutuklamamışlar ama tabii taraftarları Zelenskicilerle epey bir gerilim içerisinde. Ukrayna ile ilgili Poroshenko, Zelenski'nin çılgın senaryosu gibi söylemler kullanıyor. Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri Ukrayna ordusunun silahlar, ağır silahlar konuşlandırmaya devam ettiğini söylüyorlar. Tabii önlemler kabul edilmişti geçen 2020 Temmuz'unda, orada bunların hepsi yasaklanıyor. Silah teçhizat yığılması, keşif saldırı eylemleri, İHA'lar hepsi yasak ama konuşlandırıyorlar. Rusya'da Komünist Partisi milletvekilleri Putin'e çağrı yaptılar ve çağrı yapan bir tasarıyı, o da Donetsk ve Lugansk'ın kimse tanımıyor Rusya dahil olmak üzere 2014'ten beri bağımsızlıklarının tanınması çağrısı içeren bir tasarıyı Duma'ya sunmuşlar, Rusya parlamentosuna. Halkın iradesi temelinde demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi, zaten onların tercihine saygı göstermek gerekiyor diyorlar. Evet, Rusya yanıt bekliyor, yazılı yanıt bekliyor. Bunu da vurguluyorlar. Bu hafta boyunca sürekli açıklamalarda hepsi yer aldı. Bir de bir başka vurguları bugün Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova tarafından yapıldı. Kendi büyük ölçekli provokasyonlarının hazırlanması için bilgi kirliliği, bilgi örtüsü tesis ediyorlar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği söylemleri ile laf çeviriyorlar demeye çalışıyor. Bir yandan geri sayım başladı mesajı var. Bir de TAS aktarmış. Konstantin Gavrilov, silah kontrolleri Viyana'daki temsilcisi Rusya'nın, Batı için hakikat vakti yaklaşıyor vurgusu yapmış durumda. Ukrayna'ya silah tedariğini kesme çağrıları zaten dün de aktarmıştım. Avrupa'daki görüşmeleri yürüten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov tarafından dile getirilmişti. Bunu da bir saldırı olarak algılıyor Rusya Federasyonu. Kuzey Akım 2 ile ilgili tabii mesajlar vermiş bugün Kremlin sözcüsü. Bu hattı devreye, hattın kapatılacağını söylemenin anlamı yok. Hatta açılmadı demiş, doğru söylüyor. Ve bu iş katılımcılarına, ki Almanya projesi de diyebiliriz bunun için, ve tüketicilere zarar verecek demiş. Bu arada Moldova yakın zamanda Batı yanlısı bir lider seçti Moldova. Rusya'ya doğalgaz alıyor Rusya'dan ama borcunu ödemiyor. En son doğalgazın kesileceği uyarısı yapmış Gazprom, parasını ödemiyorsanız ne yapalım, keseceğiz diye. 60 günlük o hale gidilmesi kararı alınmış Moldova'da. Çok enteresan bu da. Hem bir ülkenin doğalgaz kaynağını kullanacaksınız, hem parasını ödemeyeceksiniz ama ondan sonra o ülkeyi sürekli olarak bir tehdit olarak algılayacaksınız. Halbuki iyi komşuluk ilişkileriyle çözülebilecek meselelere çevrilebilir herhalde bütün bunlar. Evet, Batı'daki ana tema Rusya'nın komşularının bağımsızlığına karşı olduğu yolunda. Çok enteresan tabii. Buna itirazlar da eksik olmuyor. Sosyal medyada Rusya'nın 16 ülkeyle sınırı olduğu ve Sovyetlerin çöküşünden beri bu ülkelerin işgale kalkışmadığı vurguları yapıyorlar karşıt görüştekiler. Enteresan bir biçimde bu makaleleri. Financial Times'ta Ivo Dahlder en son Rusya'nın bu ülkeleri kendi yönetiminde tehdit olarak gördüğü söyleminde bulunmuş. Bu şekilde bir çerçeve çizilmeye çalışılıyor Batı algısından. Yani NATO, mesela Rusya NATO'ya katılsa bütün sorun çözülecek zaten. Pazarlarını, piyasalarını açsa, her şey özelleştirilse, bütün devlet şirketleri Amerikalılara, İngilizlere satılsa sorun kalmayacak zaten onlar için. Efendim, Polonyalı, Rusya bu arada tabii Belarus'la ortak tatbikata başlıyor ki S-400 füze sistemleri tabur gönderiliyormuş bu tatbikat için, açıklamıştı daha önce. En son bu yıl Kazakistan'la ilgili gelişmelere uyanmıştık. Protesto gösterileri LPG zamlarıyla daha sonra silahlı bir isyana dönüşmüştü. Stratejik yerlerin basıldığı, yani halk isyanlarında genellikle insanların aklından şu cephaneliği basıp şuradan şu silahları alalım diye çok da düşmez. Çok örgütlü bir güç lazım arkasında çünkü. Ama tabii Kazak yönetimi bütün bunların arkasında Asya'daki İslamcı odakların kullanılmasında görüyor. Şimdi olaylar teskin olmuş durumda. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü çok kısa süre içerisinde kilit stratejik tesisleri güvenceye alıp çıktı. Tamamen çekildiği yolunda açıklama geldi. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden Tokayev kısa ama etkiliydi diye misyonu izah etti. Dışişleri Bakanı da bu arada Viyana'yı ziyaret etmiş. Lauber'de silahlı saldırganların Asya dillerinde konuştuğunu söylemiş. Diğer Orta Asya Cumhuriyetlerindeki İslamcı odaklardan herhalde bahsediyor. Sınırdan kaçanlar, morgların basılması gibi bir takım vurgularla açıklamalar yapılıyor. Kazakistan'dan bu işteki dış parmağı işaret etmek için. Siyasi cephede ise Kazakistan parlamentosu ilk kurucu lider Nursultan Nazarbayev'in Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlık görevinin kaldırılmasını öngören yasa tasarısını onaylamış durumda. Zaten emekliye ayrıldım ben diye açıklama yapmıştı. Rusya'dan da bu arada dengeli bir açıklama geldi. Biz Vladimir Putin hem Tokayev'le hem Nazarbayev'le sıcak ilişkileri olan bir isimdir diye daha devlet düzeyinde bir açıklama geri kalan iç ilişkileri diye bir açıklama yaptı Peskov. Evet, Avrupa'dan Almanya iktidar ortağı Yeşiller Partisi'nin yöneticileri, bunların içerisinde Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ekonomi İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de var. Bunlar sadakatsizlik ithamıyla soruşturma altına alınmışlar. 2020'de 1500 euroluk Covid-19 ikramiyesi ödenmiş kendilerine. İkramiyeyi şimdi iade etmişler, savcılıkla da işbirliği yapıyorlar ama hakikaten çok dikkat çekici Almanya açısından. Britanya'da da Boris Johnson kısıtlamalar sürerken başbakanlık partileriyle nam salmıştı. Şimdi ona karşı kendi partisi Muhafazakar Parti içerisinde bir isyan hareketi başlamış gözüküyor. Bu isyan hareketi iç çerçevesinde bir muhafazakar vekil partisinden ayrılıp İşçi Partisi'ne katılmış. Tabii Boris Johnson'a istifa baskıları var ama o da istifayı reddediyor. Parlamentoda bayağı bir kapışmalar var. Brexit Bakanı aynı şekilde kendisini eleştirmiş ve Tanrı aşkına git artık diye. Brexit gerçekleşti, artık herhalde Boris Johnson'dan kurtulmaya çalışıyor Britanya siyaseti diyebiliriz. Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan değişikliği Senato'da onaylamışlar efendim. Gerçi daha biraz daha görüşülecek, yer alınabilir deniliyor. Ama dini semboller kullanılmasının yasaklanması söz konusu. Fransız Rafale uçakları Yunanistan'a ulaşmış. 24 adet uçak satın almıştı. Yunan hükümeti, Türkiye'nin de tepkisini çekmişti bunlar. Daha devamı da gelecek. Miçotakis törene katılmış. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bugün Güney Kıbrıs'la ilgili açıklamaları var. PYD'ye ofis açma izni verdiği Suriye'deki yolunda haberler üzerine bedelini ödetiriz ateşle oynamasınlar diye bir vurgu yapmış. KKTC'ye de bir saldırı sanki olacakmış gibi. Nereden saldırı gelecek orasını çok anlayamadım doğrusu söylemek gerekirse, ama ikili bir açıklama yapmış kendisi Estonya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi sırasında. Avrupa Konseyi'nde Osman Kavala davası aslında son mühletler. Türkiye hükümeti yanıt iletmiş konseye. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği ile ilgili karar verilecek AİHM kararları uygulanmadığı için. Yanıtta özetle tam detayı bilinmemekle birlikte farklı bir dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir karar aldı ama Osman Kavala hakkında başka davalar açıldı, onlar devam ediyor, biz yargıya müdahale edemeyiz diye bir yanıt vermişler. Bakalım neyi değiştirecek bu 2 Şubat toplantısında yanılmıyorsam açıklanacak bununla ilgili mesele. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Türkiye ile normalleşme meselesi konusunda Mento'ya konuşmuş, süreçten bizzat ben sorumluyum vurgusu yapmış. Ön koşulsuz görüşmelerin ikincisinin henüz tarihi belli değil ama 14 Ocak'ta ilki Moskova'da Rusya'nın arabuluculuğuyla yapıldı, bunu biliyoruz. Evet, bugün Ankara'da bir de El Salvador Başkanı Bukele Bitcoin'e geçmişti biliyorsunuz, para birimi olarak El Salvador, aktarmıştım ben size. Türkiye'yi ziyaret ediyor kendisi, Cumhurbaşkanı tarafından ağırlanacak ve Bitcoin CEO'su, El Salvador'un CEO'su pardon, diye profilinde böyle yazıyor. Bu şekilde kendisini sunuyor. Dikkat çekici. Evet, konuğuma bağlanmadan önce şimdi tabii Avrupa, Türkiye-İsrail ilişkileri, Doğu Akdeniz meselesini konuşacağız. Hay Eytan Yanar Ocak'la birlikte İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz arzını durdurduğu yolunda haberler var. Detayını tam bilmiyoruz ama BOTAŞ bazı tesislerde, sanayi yüksek miktarda gaz çeken tesislerde gaz tüketimini sınırlamış durumda. Türkiye'de tartışılıyor uzmanlar tarafından bu adım ve tam da İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyareti ve Rusya lideriyle görüşmesi sırasında gerçekleşmiş durumda. Orada da tabii Viyana sürecine destek vurgusu ve İsrail'in bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İran'ın nükleer programına karşı acil eylem çağrısı yapmasıyla bağlantılı diye aktaralım. Ve konuğumuza dönelim. Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ve Kudüs Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Enstitüsü'nden Hay Eytan Yanar Ocak telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
Teşekkür ederim. Biraz sesim yankı yapıyor. O yüzden algılayamadım. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlarımı uyarıyorum. Yankı konusunda bir sıkıntı olmasın. 2022 senesine Türkiye-İsrail normalleşmesi yakın diye böyle haberler eşliğinde girdik ve bir yandan da Amerikan yönetiminin arkadaşlar çok yankı beni rahatsız ediyor. Gerçekten çok konuşurken kendi sesimi kulağımda duyuyorum. Sayın Yanar Ocak çok özür diliyorum. Çok yankı geldiği için konuşmakta zorlanıyorum.
Tabii.
Şimdi Doğu Akdeniz boru hattı çok tartışılıyordu. Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır ilişkileri çok yoğunlaşmıştı. Yok, gitmedi arkadaşlar. Hala var. Azaldı ama gitmedi. Peki. Kusura bakmayın, tekrar edeyim. Ben de toparlayamadım. Kafam dağıldı yankı yüzünden.
Sorun yok.
Şimdi Amerikan yönetimi bu İSMET diye epeydir tartışılan ama pek çok uzmanın çok da zaten gerçekçi bulmadığı projeye desteğini çektiğini bildirmiş. Hem Atina'ya hem ben Jerusalem Post'tan okudum, İsrail yönetimine de iletmiş durumda. Şimdi tabii meselemiz sadece İSMET değil, Türkiye-İsrail ilişkileri ve epeydir sizinle de konuştuk, çok son bir yılda birkaç yayınımız var. Son günlerde yeni yılla İsrail Cumhurbaşkanı'na verdiği sıcak mesajlarla başladık. Kendi sesimin yankısını daha fazla duymamak için öncelikle hemen bu kez dananın kuyruğu kopacak mı diye sorarak başlayayım.
Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu kez inşallah dananın kuyruğunun kopacağını ben de ümit ediyorum. Artık iki ilişkilerin düzenlemesi için özel sebeplerin artık ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak yine İsrail bakış açısıyla baktığım zaman topun hala Türkiye'nin sahasında olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz 23 Aralık tarihinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yapmış olduğu bir açıklama var. Yair Lapid, Batı Şeria'da terör unsurlarına yapılan bir operasyon ardından 50 tane Hamaslı teröristin yakalandığını ve bu 50 teröristin çeşitli terör saldırılarında bulunduğunu ve bu saldırıların talimatının İstanbul'da bulunan Hamas terör hücresi tarafından verildiğini açık açık söylemişti. Ve Türkiye ile İsrail arasında bir normalizasyonun bir normalizasyona ulaşılabilmesi için mutlaka bu İstanbul'daki Hamas terör hücresinin kapatılması gerektiğini söylemişti. İsrail tarafında bu konuda herhangi bir esneme yok. Sadece ne var? En son Amerikan yönetiminden gelen bir açıklama söz konusu. O da İSMED, yani Doğu Akdeniz doğal gaz hattı konusunda Amerika'nın artık bu projeyi desteklemeyeceği ortaya çıktı. Aslına bakarsanız bu birazcık da malumun ilanı oldu. Bana sorarsanız her ne kadar İsrail'de, Yunanistan'da veya Kıbrıs'ta bu yüksek sesle dile getirilmese de bu projenin fizibilitesi oldukça Yani ne kadar uygulanabilirliği olduğuna dair büyük şüphe çekiyordu zaten. Çok pahalı olduğuna dair veya mühendislik açısından ne kadar uygulanabilir olduğuna dair soru işaretleri vardı. Peki bu üç ülke, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail niçin bu konuda devam etmeyi seçti? Çünkü aslına bakarsanız bu üç ülke bu projeyi kullanmak suretiyle bir araya gelmek için bir bahane buluyordu. Yani şu anda aslında Amerika bu projeden desteğini çektiğini söyledikten sonra bu üç ülke aralarında kurmuş oldukları bu ittifakı devam ettirebilmek için yeni bir bahane bulmaları gerekiyor. Yeni bir mazeret bulmaları gerekiyor. Artık bu ilişkinin adını koymaları gerekiyor yani Türkçesi.
Yani şu açıdan çok özür diliyorum, şu açıdan dikkat çekiyor. Yani zaten fizibilitesi pek çok uzmanın işaret ettiği bir şeydi. Türkiye itiraz ettiğinde de Türkiye'den uzmanlar dile getirmişti. Ya boş yere konuşuluyor bu iş zaten olacak gibi bir iş değil diye. Ama Amerika'nın tabii Trump döneminde destek vermişti bu projeye. Mike Pompeo bayağı bir güçlü destek vermişti. Şimdi neden böyle bir açıklama, böyle bir bildirimde bulunduğunu biraz da anlamaya çalışıyorum koşullar itibariyle. Yine de Amerika'nın bildirimi enteresan herhalde, değil mi? Yani niye durdu enteresan. Şimdi ya bu geçerli değil filan diyor.
Şimdi öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Amerika'nın geçerli değil demesiyle bu projenin öldüğü sonucunu çıkartmamız doğru olmaz. Çünkü burada Avrupa Birliği diye bir faktör de var. Bunu bir kenara koyuyorum. Siz şu anda niçin şu anı seçtiler diye soracak olursanız bence bunun sebebi oldukça dış politikadan ziyade Türk iç politikasına Türk iç politikasıyla alakalı olduğunu ben düşünüyorum bunun. Bunun sebebi de şu anda ilk defa anketlerde Erdoğan hükümetinin bir olasılıkla 2023 seçimlerinde sandıklarda ipi göğüsleyememe durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Bir başka deyişle bana sorarsanız Amerika böylesi aldığı bir kararla eğer 2023 seçimlerinde eğer Adalet ve Kalkınma Partisi bir şekilde seçimleri kazanamazsa diğer hükümeti kuracak olan unsurlarla iyi bir ilişki kurabilmek için yani Erdoğan sonrası oluşabilecek olan bir hükümet konusunda Türkiye'yi Çin ve Rusya eksenine kaptırmamak için Batı ekseninde tutmak için Türkiye'nin partiler üstü olan bu dış politika görüşünde Türkiye'yi daha fazla rencide etmeden bu konuda bir duruş sergilediğini ben düşünüyorum.
Anladım.
Yani 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde baktığımız zaman Amerika için fizibilitesi düşük olan bir proje ile Amerikan-Türk ilişkilerinin daha fazla gergin hale getirilmesinin hiçbir katma değeri yok.
Yok, evet. Peki İsrail'de şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftadan bu yana Arnavutluk ziyaretinden bu yana bir takım mesajları var. Arka arkaya mesajlar, İsrail yönetimiyle yaptığı temaslar ve hatta daveti gündeme getirmesi. Bunun karşılığında gelme olasılığı var mı İzak Herzog'un Türkiye'ye ve bunun bir başlangıç olma olasılığı var mı diye sorayım.
Elbette ki var. İzak Herzog, şunu belirtmekte yarar var. İsrail Devlet Başkanı ancak Türkiye'de başkanlık sisteminin gelmesinden evvelki Cumhurbaşkanı gibi bir devlet başkanı. Yani siyasal sorumluluğu yok. Siyasal sorumluluk İsrail'de başbakana ait. Dolayısıyla şu anda Başbakan Bennett'in ve Dışişleri Bakanı Lapid'in gözetimi altında eğer Devlet Başkanı Herzog'a bu şekilde bir Türkiye ile yumuşatma açısından bir görev verilirse ki bunun verildiğini biz görüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Başkanı Herzog arasında bir uyum söz konusu şu anda en azından basına yansıdığı kadarıyla. Herzog Türkiye'ye gelir mi? Elbette ki gelebilir. Gelmemesi için hiçbir sebep yok. Ben kişisel olarak her zaman diyalog kanallarının açık tutulmasından yanayım ve eğer iki lider buluşup bazı anlaşmazlıkları yüz yüze görüşüp bunların üstesinden gelme fırsatı doğacaksa ben her türlü zirvenin yapılması konusunda destekçiyim. En azından kendi adıma konuşayım bu şekilde. Ben İsrail İsrail karar alıcılarının da bu şekilde davranacağını düşünüyorum. Bakın özellikle söylemekte vurgulamak istediğim bir nokta var. 2016 yılında biz İsrail ile Türkiye arasındaki normalizasyonun ilanını belki hatırlayacaksınız eş zamanlı basın toplantısıyla izlemiştik. O zaman evet. İsrail Başbakanı Netanyahu Roma'daydı. O zamanki Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım da Ankara'daydı. Ekran ikiye bölünmüştü. Aynı odada bile gizlilerdi bu iki lider. Netanyahu'nun arkasında sadece İsrail bayrağı vardı. Binali Yıldırım'ın arkasında sadece Türk bayrağı vardı. Ve biz bu şekilde bir normalizasyon istedik. Bu fotoğrafta eksik olan elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ta kendisiydi. Şimdi 2016 yılındaki normalizasyonun çökmesindeki en önemli sebep zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu resimde yer almamasıydı bana sorarsanız. Ben önümüzdeki günlerde şu anda pişmekte olan, kısık ateşte pişmekte olan normalizasyonun gerçek bir normalizasyona doğru evrilip evrilmeyeceğini nereden anlayacağım? Herzog'un olası Ankara ziyaretinde eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail bayrağının önünde basına poz verirse o zaman ben bunun gerçek bir normalizasyona doğru gidebileceğine inanacağım. Yeni Şafak'ta veya diğer havuz medyası olarak tabir edilen medya kanallarında ve gazetelerinde de aynı şekilde birinci sayfadan bu haberin verilmesiyle beraber ben ancak bu şekilde ikna olacağım. Umarım sizin ikna ederler.
Peki bu görüşmeler şimdi Türkiye tarafından da tabii çoklu bir tırnak içerisinde normalleşme dün emekli büyükelçimiz Faruk Loğlu'nun uyardığı gibi ilişkileri onarma aslında doğru diyor kendisi. Böyle bir takım el alametler var Ermenistan'la işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Körfez hattıyla vesaire. İsrail'de bu paketin parçası gibi gözüküyor en azından hükümetin yaptığı vurgulardan anlıyoruz. Şimdi tam da böyle bir dönemde Amerika'nın da çok da fizibilitesi olmayan bir projeye desteğini çekmesi sonrası yeniden burada bir enerji birlikteliği yani siyasi ilişkiler tabii İsrail ile Türkiye ilişkileri siyaseten bozuk olmasına rağmen ticari olarak gayet yolunda gidiyor öte yandan. Şimdi İsmet o kadar çok konuşuldu ki ben de burada uzmanlarla yayın da yapmıştım bu konuda. Dolayısıyla biraz dosyayı biliyoruz. Yeni tipte bir İsmet Ankara bunu mu amaçlıyor olabilir? Bir Türkiye'li İsmet çıkabilir mi? Bunun İsrail'in Türkiye ile ilişkiler bozulduğundan beri seçtiği ittifak ilişkilerine etkileri olabilir mi diye sorayım.
Elbette ki olabilir. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada zaten Türkiye ile yapılmakta olan bir ilişki onarımı bizim tabirimizle. İlişki onarımı sürecinde Kıbrıs ve Yunanistan ile olan stratejik ilişkilere herhangi bir zarar getirilmeyeceğine dair net bir açıklaması var. Şimdi kağıt üstünde fizibilitesi çok daha yüksek, çok daha ucuz. Türkiye'nin de zaten kendi içerisinde bulunduğu bir TANAP adı altında bir altyapısı zaten mevcut Türkiye'de. Dolayısıyla gerçekten maddi açıdan da Türkiye'ye bu gazın ulaştırılması çok daha karlı ve kolay. Ancak buna rağmen Türkiye'nin gütmüş olduğu çok Filistin yanlısı dış politika nedeniyle İsrail kendini Kıbrıs ve Yunanistan'ın kollarında buldu. Dolayısıyla bu kollarında bulmasının ardından da doğal olarak bazı ilişkiler gelişmeye başladı ve şu anda İsrail buradan önemli kazanımlar elde etti. Örnek vermek gerekirse Yunanistan hava sahası İsrail uçaklarına açıldı. İsrailli pilotlar burada askeri tatbikatlarını yapabiliyor. Bunun yanında Güney Kıbrıs'ın dağlık arazilerinde yani Trodos dağlarında İsrail komandolarının dağlık arazi eğitimleri yapılıyor. Bunun için İsrail için önemli çünkü Güney Kıbrıs'ın topografisi Güney Lübnan'ın topografisine çok benziyor. Dolayısıyla İsrail'in elinde hali hazırda önemli kazanımlar var ve tabii ki Yunanistan ve Kıbrıs'ın yine Avrupa Birliği üyesi olmasından mütevellit. Bu iki ülkenin İsrail'in Avrupa Birliği içerisindeki çıkarlarında da önemli söz sahibi olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla iki ülke İsrail'in çıkarlarına hizmet eder hale geldi. Bu iki ülkenin ilişkileri sıcak tutmak İsrail'in lehine. Şimdi Türkiye ile böyle bir şey olabilir mi? Türkiye ile böyle bir şey olabilmesi için bence nasıl ki Türkiye'siz bir İsmet olmayacaksa, bence Yunanistan'sız ve Kıbrıs'sız bir İsmet de olmayacak. Bence aklın yolu bir hem İsrail'in hem Türkiye'nin hem Kıbrıs'ın hem Yunanistan'ın bir arada olacağı, karşılıklı tavizlerin verileceği ortak bir projeyle bence bu ancak hayata geçirilebilir. Yoksa bence hiçbir şekilde hayata geçirilemeyeceğini düşünüyorum. Yani ne Yunanistan'sız ne de yani ne Yunanistanlı ne de Türkiye'li ikisinin olmayacağı bir denklemin yaşayabileceğine ben inanmıyorum. Ama bunun haricinde diyelim ki Yunanistan ve Kıbrıs diye bir iki adet devlet yeryüzünde olmasaydı bile burada İsrail açısından bir sorun var. Burada İsrail ile Türkiye arasında bir güven eksikliği var. Bu güven eksikliği de aslına bakarsanız yıllar içerisinde erozyona uğradı. Ve daha doğrusu güven erozyonu uğradı ve güven eksikliği oluştu. Bu güven eksikliğinin ortadan kaldırılması için en azından bir iki senelik bir süre zarfında hiçbir vukuatın yaşanmayacağı böyle süt liman olarak tabir edebileceğimiz eğer bir dönem geçirirsek şöyle her salı ve perşembe günleri haberleri açtığımız zaman ilginç demeçlerle karşılaşmazsak haberlerde o halde işte bazı değişikliklerden söz edebiliriz. Büyük projelere girme konusunda altyapının sağlandığını görebiliriz. İsrail bunu ister. Çünkü Türkiye'de, ben bunu daha belki yayınlarımızda da belirttim. Hiçbir zaman Türkiye'yi karşısına almayı kendi ulusal güvenlik siyaseti açısından istemez. Dolayısıyla projelere de girmeyi ister.
Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Hep beraber göreceğiz, tekrar konuşacağız inşallah.
Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
Sağ olun. Evet, Hay Eytan Yanar Ocak'la konuştuk Türkiye-İsrail ilişkileri. Efendim, Rana Mansur'dan Barun'la bugün veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört
bak.
Yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.